Ayrım 32, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 344. Sonrasında Bay Bay ile Löderup'ta geçirdikleri anları, zamanın durduğu eylemlerin donduğu bir zaman dilimi olarak hatırlayacaktı. Bay Bay çok az yemiş, zamanının çoğunu üstünde battaniye ile yatakta, ara ara kendine iğne yaparak geçirmiş ve onun hep yanında olmasını istemişti. Wallander'e geçen yıllardan bahsederek ülkesinde meydana gelen inanılmaz gelişmeleri anlatmıştı. ''Seninle birlikte olduğumuz günlerde neler olacağını bilemezdik.'' dedi. ''Ortada hiç sebep yokken Riga'da etrafa rastgele ateş eden karabereli Sovyet askerlerini hatırlıyor musun? Sovyetler Birliği'nin üzerimizden elini çekeceğine asla inanmadığımı bugün kabul ediyorum. Ben baskının sadece giderek artacağını sanmıştım. En kötüsü de kimsenin kime güvenebileceğini artık bilmemesiydi.'' Senin özgür olman komşunun işine mi gelirdi, yoksa onları korkutur muydu? KGB'ye ihbar edenler kimdi? KGB her yerdeydi. Sanki bir türlü kaçıp saklanamadığın her yaptığını duyan dev bir kulak gibi. Ama bugün yanıldığımı biliyorum ve buna şükrediyorum. Ama öte yandan Letonya'yı nasıl bir gelecek bekliyor kimse bilmiyor. Kapitalizm tek başına sosyalizm veya planlanan ekonominin sebep olduğu sorunları çözemiyor. Yaşanan bütün ekonomik krizleri demokrasinin de tek başına çözemediği gibi. Bence şu anda hepimiz kaynaklarımızın ötesinde yaşıyoruz. Ama Baltık kaplanları diye bir şey yok mu diye sordu Wallander. Asya'daki ülkeler kadar başarılı çizgide giden Baltık ülkeleri. Kadın yüzünde acı bir ifadeyle başını iki yana salladı. Borç parayı da yaşıyoruz. İçinde İsveç'in verdiği borçlar da var. Ekonomi konusunda çok bilgili ve zeki sayılmam ama İsveç bankalarının ülkeme büyük miktarlarda parayı çok az bir faiz karşılığı verdiğini çok iyi biliyorum. Bu da ancak tek bir şekilde sonlanabilir.
Kötü mü?
Çok kötü. İsveç bankaları açısından da öyle. Wallander 1990'ların ilk yıllarını hatırladı. İlişkide oldukları yılları. Herkesin nasıl korku içinde olduğunu, o günlerde bugün bile hala anlamadığı pek çok şey olup bitmişti. Suni yollardan çok büyük politik bir gelişme Avrupa'yı inanılmaz şekilde değiştirmişti. Ve dolayısıyla Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki güçler dengesini. Üstad kıyılarına plastik botla vuran ölü adam olayını çözmek için Riga'ya gidene kadar İsveç'in en yakın komşularından üçünün yabancı bir güç tarafından işgal altında olduğunun farkında değildi. 1940'ın sonlarına doğru doğan kendi jenerasyonundan bu kadar insan, Soğuk Savaş'ın işgal ve baskı altında kalan bir sürü devletle sonuçlanan gerçek bir savaş olduğunu nasıl göremezlerdi? 1960'lardaki uzaklardaki Vietnam, İsveç kıyılarına Baltık ülkelerinden çok daha yakınmış gibi görünürdü.
Bunu anlamak bizim için de çok zordu dedi Bayba. Gecenin bir yarısında şafağın ilk ışıklarının gökyüzünün rengini değiştirmeye başladığı saatlerde. Her Letonyalının ardında bir Rus vardı derdik. Ama her Rus'un arkasında bir başkası vardı.
Kim?
Baltık ülkelerinde bile Rusların neyi nasıl düşündüğü, Amerika'nın nasıl hareket ettiği de belirleniyordu.
Yani her Rus'un ardında aslında bir Amerikalı vardı, doğru değil mi?
Böyle de diyebilirsin ama Rus tarihçiler o günlerde olan bütün gerçekleri açıklayana kadar kimse hiçbir şeyi tam olarak bilemeyecek.
Bu dereden tepeden konuşmaların bir yerinde beklenmedik sohbetleri birden bitti. Wallander uykuya dalmıştı. Son kez saatine baktığında 5'i gösteriyordu. 1,5 saat sonra uyandığında Bayba'nın gitmiş olduğunu gördü. Dışarı koştu ama arabası yoktu. Bahçe masası üstünde bir taşın altına yerleştirilmiş bir resim duruyordu. 1991'de çekilmiş bir fotoğraf. Mayıs ayında Riga'daki Özgürlük Anıtı'nın önünde. Wallander o günü hatırladı. Yoldan geçen birine çektirmişlerdi. İkisi de birbirine sokulup sarılmış gülümsüyorlardı. Bayba'nın başı onun omzundaydı. Fotoğrafın yanında bir günlükten koparıldığı belli olan bir kağıt parçası vardı. Üstünde yazı yoktu. Sadece bir kalp resmi. Wallander'in aklından şimşek gibi Üstad'a gitmek geçti. Polonya'ya gidip gelen feribotların yanaştığı limana. Hemen arabaya atlayıp çalıştırdıktan sonra birden bunun Bayba'nın isteyeceği en son şey olacağını fark etti. Tekrar eve girip hala onun bedeninin kokusunu taşıyan yatağına uzandı. Çok yorgundu, uyuyakaldı. Birkaç saat sonra tekrar uyandığında kadının söylediği bir şeyi hatırladı. Her Rus'un ardında bir başkası vardı. Kadın kendisine Håkan ve Louis von Encke ile ilgili düşünebileceği bir şey vermişti. Her Rus'un ardında bir başkası vardı. Onların arkasında kimler vardı diye düşündü ve onlardan hangisi diğerinin arkasındaydı? Cevabı bilmiyordu ama önemli olduğunu görebiliyordu. Dışarı çıkıp baca temizleyicisinin kullandığı merdiveni aldı ve elinde dürbünü çatıya tırmandı. Polonya'ya doğru yola çıkan beyaz feribotu seçebiliyordu. Hayatının en önemli ve en mutlu olduğu zamanı işte o gemideydi ve bir daha asla geri dönmeyecekti. Üzüntü ile acı karışımı başa çıkmakta zorlandığı bir duygu vardı içinde. Çöp toplama kamyonu geldiği sırada o hala çatıdaydı. Ama torbaları alan adam çatıya karga gibi tünemiş olan Wallander'i fark etmedi. 27. Kısım. Wallander çöp kamyonunun uzaklaşmasını izledi. Polonya feribotu Skåne sahillerine doğru sürüklenen bir sis bulutu içinde gözden kayboldu. Aklından geçen düşünceler onu korkuttu. Bayba bilinmeyenlerin çizgisinde uçurumun kenarındaydı. Birkaç ayı daha olduğunu, daha fazla yaşamayacağını söylemişti. Wallander birden kendi halini bütün çıplaklığıyla gördü. Kendine acıyan bir adam, tamamen kafadan hasta bir insan. Orada evinin çatısında öylece oturuyordu. Gerçekte önemli olan tek şey Bayba'nın ölecek olmasıydı. Kendisinin değil. Sonunda aşağı inip Jussi'yi yürüyüşe çıkardı. Daha çok bir kaçıştı aslında. Kendisi için ben neysem oyun sonucuna vardı. İşinde başarılı bir insandı. Hatta zeki ve becerikliydi. Yaşamı boyunca bu dünyada iyinin hizmetinde olmaya çalışmıştı ve eğer başarılı olamadıysa başarılı olamayan bir tek kendisi değildi. İnsan elinden geleni yapmaktan daha başka ne yapabilirdi? Gökyüzü bulutlanmıştı. Her an yağmasını bekleyerek Jussi ile tarlaların arasındaki patikalarda yürümeye başladı. Yeni biçilmiş tarlalar, nadasa bırakılmış tarlalar, sürülmeyi bekleyen tarlalar. Her 50 adımda yeni bir şey düşünmeye çalıştı ama beceremedi. Bu Linda ile çocukken oynadığı bir oyundu. Hayatıyla ilgili şeyler düşünmeye çalıştı. Bayba'nın kaçınılmaz son karşısında sergilediği cesareti düşündü. Kendisinde olmadığına emin olduğu cesareti. Jussi'nin serbestçe çevrede koşmasına izin vererek ağır ağır tarlaların kenarından yürüyordu. Sıcaklamıştı, gidip terk edilmiş paslı tarım araçlarının bulunduğu küçük bir gölün kıyısında oturdu. Jussi suyu koklayıp biraz içti, sonra da Wallander'in yanına geldi. Bulutlar dağılmaya başlamıştı, anlaşılan yağmayacaktı. Wallander uzaktan acil durum sirenlerinin öttüğünü duydu. İtfaiye arabasıydı bu sefer, ambulans veya iş arkadaşlarından biri değildi. Gözlerini kapayıp Bayba'yı gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Sirenler giderek daha yaklaşmıştı. Şimdi tam arkasında Simrişam'a giden yoldaydı. Arkasına döndü. Çatıdayken yanına aldığı dürbün hala boynunda asılıydı. Sirenlerin sesi artık çok yüksek ve keskindi. Ayağa kalktı. Komşulardan birinin evi yanıyor olabilir miydi? Yaşlı bir çift olan Hansonların evinin olmamasını ümit etti. Elin felçliydi ve kocası Rune bastonun yardımı olmadan yürüyebiliyordu. Sirenler giderek yaklaşıyordu. Dürbünü kaldırıp bakınca iki itfaiye arabasının gelip kendi evi önünde durduğunu dehşet içinde gördü. Jussi'yi önüne katıp patikada eve doğru koşmaya başladı. Ara sıra durup dürbünle evine bakıyordu. Kısa bir süre önce üstüne çıktığı çatıdan yükselen alevler veya kırılmış pencerelerden sızan dumanlar görmeye çalışıyordu. Ama bunların hiçbiri yoktu. Sadece artık sirenleri kesilmiş olan itfaiye araçları ile çevrede koşuşturan itfaiyecileri görebiliyordu. Eve vardığında kalbi sanki göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. İtfaiye şefi Peter Adler kendisinden önce oraya varmış olan Jussie'yi okşamaktaydı. Wallander'in yalpalayarak kendine doğru geldiğini görünce hınzırca güldü. İtfaiyeciler gitmeye hazırlanıyorlardı. Peter Adler Wallander ile aynı yaşlardaydı. Çilliydi. Hafiften Smallland aksanıyla konuşurdu. Bazen bir soruşturma işi için bir araya gelirlerdi. Wallander ona saygı duyar ve düşündürücü esprileri hoşuna giderdi. ''Adamlarından biri senin burada yaşadığını biliyordu.'' dedi Adler bir yandan köpeği okşamaya devam ederken. ''Ne oldu?''
''Bunu sana ben sormalıyım.''
''Yangın mı çıkmış?''
''Görünüşe göre hayır ama kolaylıkla yangına dönüşebilirmiş.''
Wallander anlayamadığını belli eden bir ifadeyle Adler'e baktı. ''Yarım saat önce yürüyüşe çıktım.'' Adler başıyla eve doğru işaret etti.
İçeri gir de bir bak.
Eve girince burnuna çarpan yanık lastik kokusu çok güçlü, neredeyse insanı boğacak gibiydi. Adler onu mutfağa götürdü. İtfaiyeciler duman ve kokunun çıkması için bir pencereyi açmışlardı. Ocak taşlarından birinin üstünde bir tava vardı ve onun yanında da kömürleşmiş tek kişilik plastik bir masa yaygısı. Adler hala dumanı tütmekte olan tavayı kokladı.
''Tavada yumurta mı sosis mi?''
''Yumurta.''
''Ocağı kapatmadan yürüyüşe çıkmışsın. Sadece bu değil, bir de masa yaygısını ocağın üstünde bırakmışsın. Bir dedektif nasıl bu kadar dikkatsiz olabilir?''
Adler başını iki yana salladı ve yeniden dışarı çıktılar. İtfaiyeciler çoktan araca binmişler, şeflerini bekliyorlardı. Başıma daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti.
Umarım bir daha olmaz.
Adler manzarayı beğeniyle süzerek çevresine baktı.
Demek sonunda şehir dışına taşındın. Doğruyu söylemek gerekirse bunu yapacağını hiç sanmıyordum. Çok güzel bir manzaram var.
Sen taşınmadın mı?
Biz hala kentin göbeğindeki aynı evdeyiz. Gunnel şehir dışına taşınmak istiyor ama ben istemiyorum. Hala çalışıyorken hayır.
''Daha ne kadar var?'' Adler yıkılmış ve üzgün gibi görünüyordu. Elinde tuttuğu parlak başlığı sanki bir tabancaymış gibi bacağına vurdu.
''Devam edebildiğim veya izin verildiği sürece birkaç yıl daha çalışmaya devam edebilirim ama sonra hurdaya çıkarılanlar arasına katılacağım. Ondan sonra ne yaparım hiç bilmiyorum. Evde oturup bütün gün bulmaca çözemem.''
Wallander'in aklına Herman Eber gelmişti. ''Onları yazmayı deneyebilirsin.'' dedi. Adler şaşkınlıkla baktı ama ne demek istediğini sormadı. Neredeyse Wallander'in geleceğinin de en az kendisininki kadar karamsar geçmesini diler gibiydi.
''Belki birlikte bir takım oluşturabiliriz. Küçük bir şirket kurup birlikte gezer ve insanlara hırsızlık ve yangından kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatabiliriz.''
''İnsanın kendisini hırsızlıktan koruması mümkün mü?''
''Pek değil. Ama insanlara hırsızların ev veya dairelerine girmeden önce iki kere düşünmelerini sağlayacak basit korunma yöntemleri öğretebilirsin.''
Adler onu şüpheyle süzdü.
''Söylediğim bu şeylere gerçekten kendin de inanıyor musun?''
''İnanmaya çalışıyorum. Hırsızlar çocuklar gibidir. Çabucak öğrenirler.'' Adler Wallander'in gerçekliği şüphe götüren karşılaştırmasına karşılık başını sallayıp itfaiye aracına tırmandı.
''Ocağını kapatmayı unutma.'' dedi veda yerine. ''Ama doğrudan bize bağlı birinci sınıf yangın alarmı taktırmakla akıllılık etmişsin. Evin yanabilirdi. Yoksa yazın ortasında için için tüten bir yıkıntı ile uğraşmak zorunda kalacaktın.''
Wallander karşılık vermedi. Yangın alarmı taktırması konusunda ısrar eden Linda olmuştu. Parasını kızı ödemiş, ona Noel hediyesi olarak vermiş ve taktırıp taktırmadığını da kontrol etmişti. Jussie'yi doyurmuş ve tam çim biçme makinesini çalıştırmak üzereyken arabayla Linda çıka geldi. Yanında Clara yoktu. Kızının sinirli olduğunu hemen anlamıştı. Yolda itfaiye arabalarını gördüğünü tahmin etti. ''İtfaiye arabalarının senin evinin yolunda ne işi vardı?'' diye sordu.
''Yanlış yola sapmışlar.'' diye kıvırmaya çalıştı. ''Komşunun ağılında elektrik kısa devre yapmış.''
''Hangi ağılda?''
''Hansonlar'da.''
''Onlar da kim?''
''Ne fark eder? Evlerinin nerede olduğunu da bilmiyorsun nasıl olsa.''
Kızı birden elindeki cüzdanı olabildiğince hızla üstüne fırlattı. Zamanında yere çömelmeyi başarmış ve sadece omzuna isabet etmişti. Cüzdanı öfkeyle yerden aldı. ''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' Burada durmuş yüzüme baka baka yalan söylerken dikilip dinleyecek değilim herhalde. ''Sana yalan söylemiyorum. İtfaiyeciler buradaydı. Durup yolda komşunla konuştum. Bana senin iki itfaiye aracının yanında olduğunu söyledi.''
Ocaklardan birini kapatmayı unutmuşum.
Uyuya mı kaldın?
Wallander sadece birkaç dakika önce neredeyse koşa koşa geldiği tarlaları gösterdi. Bacak kaslarının ağrıdığını hissediyordu. Jussi'yi çıkarmıştım. Tek kelime söylemeden Linda çantayı elinden kaptı ve eve girdi. Wallander arabasına atlayıp oradan uzaklaşmayı geçirdi aklından. Şimdi Linda söylediği yalana saracak da saracaktı. Ve sonra da inanılmaz dikkatsizliğinden dem vuracaktı. Sonra bozuk havası hala devam edecek ve bu da onu öfkelendirecekti. Aslında çoktan öfkeliydi zaten. Kızı çantasında ne taşıyordu bilmiyordu ama çok ağırdı ve omzu acıyordu. Kızının kendisine karşı ilk defa fiziksel şiddet gösterdiğini düşünüp iyice bozuldu. Linda yeniden dışarı çıktı.
''Birkaç hafta önce ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun?'' Yağmurun deli gibi yağdığı ve benim Clara ile burada olduğum gün.
Birbirimize söylediğimiz her şeyi hatırlamamı nasıl bekleyebilirsin?
Biraz daha büyüyünce onun buraya gelip seninle zaman geçirmesinden bahsetmiştik.
Sakinleşip her şeyi açık açık konuşalım dedi Wallander. Yangın alarmının kurulmasını ayarladın. Artık çalıştığını da biliyoruz. Ev yanmadı. Ben ocağı kapatmayı unuttum. Bu senin başına hiç gelmedi mi?
Kızı hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Clara doğduğundan beri hayır.
Sen küçükken bana da olduğunu sanmıyorum.
Tartışmaları bitmişti. İkisi de iyi eskrimciydi. Ama ikisinin de son darbeyi vurma gücü yoktu. Linda bahçedeki iskemlelerden birine geçip oturdu. Wallander kızının öfkesinin yeniden kabarmasından çekinerek ayakta durmaya devam ediyordu. Linda babasına baktı. Endişeli olduğu çok açıktı.
Unutkanlık mı başladı?
Ben her zaman biraz unutkanım, belli bir yere kadar. Belki de aklı başka yerde olmak demek daha doğru olur.
Wallander oturdu, gerçeği gizlemekten yorulmuştu.
Bazen büyük bir zaman dilimi kaybı yaşıyorum. Sanki dondurmanın erimesi gibi.
Ne demek istiyorsun?
Wallander ona höre yaptığı yolculuktan bahsetti ama otostopçu ile olan kısmı atladı.
Birdenbire orada ne işim olduğunu bilemedim. Sanki apaydınlık bir odadayken biri ışıkları söndürmüş gibi oldu, hiç uyarmadan. O zifiri karanlıkta ne kadar süreyle kaldım bilemiyorum. Sanki kim olduğumu bile bilmiyordum.
Bu daha önce hiç oldu mu?
Bu kadar kötü değildi ama doktora gittim. Malmö'de bir uzman bana çok fazla çalıştığımı, kendimi 30 yaşındaymış ve her şeyi eskisi gibi yapabileceğimi sandığımı söyledi.
Duyduklarım hoşuma gitmiyor. Git başka bir doktor gör.
Wallander başını salladı ama bir şey söylemedi. Kızı ayağa kalktı, eve girip gözden kayboldu. Sonra da elinde iki bardak suyla geri döndü.
Wallander Malmö'de anne babasını öldüren kadını polisin bulup bulmadığını sordu.
Växjö'de tutuklandığını duydum. Birisi onu aracına almış ve şüphelenmiş. Şehir dışındaki bir kır kahvesinde kızın karnını doyurup sonra da polisi aramış. Kız yanında taşıdığı bıçağı kendi kalbine saplayıp ölmek istemiş ama başaramamış.
''Sen hiç beni öldürmek istedin mi?'' diye sordu. Katil kızın kaçış macerası içinde kendi rolünün meydana çıkmamasına rahatlamıştı. Martinson sözünü tutmuş ve bir şey anlatmamıştı.
''Elbette'' dedi kızı ve kahkahalara boğuldu. ''Pek çok kez.'' En sonuncusu birkaç dakika önceydi. Umarım yaşlı adam bunayıncaya kadar yaşamaz diye geçiriyorum içimden. Her çocuk ara sıra anne babasının ölmesini ister. Sen beni kaç kez öldürmek istedin?
Asla.
Buna inanmamı mı istiyorsun?
Evet.
Mona'yı daha fazla öldürmek istediğimi söyleyerek seni rahatlatayım o zaman.
Ama tabii aslında bir gün ikinizin de yanımda olmayacağı duygusu beni çok korkutuyor.
Bu arada Hans ile birlikte Mona'yı tedavi olması için bir kliniğe gitmeye ikna ettik.
Jussi bir yaban tavşanı fark etmiş ve havlamaya başlamıştı.
Sessizlik içinde oturup onun kulübesinden fırlamak için boşuna çabalayışını seyrettiler. Tavşan kaçınca Jussi de havlamayı kesmişti.
''Başka bir sebepten dolayı gelmiştim aslında.'' dedi kızı birden.
''Clara'ya bir şey mi oldu?''
''Hayır hayır, o iyi. Hans bugün onunla evde sorumluluklarını yerine getirmesini kabul ettirdim. Aslında bu hoşuna bile gidiyor gibi. Clara ile ilgilenmek stresli bankacılık dünyasından öyle uzak bir şey ki.''
''Başka bir şey mi oldu?''
''Dün akşam Kopenhag'daydım. Birkaç arkadaşla birlikte konsere gittik. Madonna'ya, gençliğimin idolü. Müthişti. Sonrasında geç saatlerde akşam yemeği yedik ve herkes dağıldı. O lüks otel Dunkleter'de kalıyorum. Orası Hans'ın şirketine indirimli fiyat uyguluyor. Moralim iyiydi ve hiç uykum yoktu. Ben de Strøget'e yürüyüşe çıktım. Dışarıda bir sürü insan vardı hala. Bir banka oturdum ve işte o sırada onu gördüm.''
''Kimi gördün?''
''Håkan'ı.''
Wallander nefesini tutup ona baktı. Kızı ne söylediğinden emin görünüyordu. Bu belliydi, hiç tereddüt etmiyordu.
''Sadece kısacık bir an görmeme rağmen bir tek yüzü değil, yürüyüşü, sırtı, omuzları, o kısa hızlı adımları, her şeyi de oydu.''
''Ne gördüğünü tam olarak anlat.''
''Strøget'teki küçük meydanda bir bankta oturuyordum. O da Nyhamn'dan geliyordu. Onu ölümden geçtikten sonra fark ettim. Önce arkadan bakarken saçlarından tanıdım, sonra yürüyüş şekli ve son olarak da üstündeki parkasından.''
''Parkasından mı?''
''Evet.''
''Evet ama onunki gibi parka giyen milyonlarca insan olmalı.''
''Håkan'ınki gibi değil. Onunkisi ince, denizcilerinkine benzer lacivert tonda bir parka. Bundan daha iyi tarif edemem ama gördüğüm buydu.''
''Peki ne yaptın?''
''Bir düşünsene, Madonna konseri, iki eski arkadaş, akşam yemeği, bir yaz gecesi, ağlayan bebek yok, erkek arkadaş yok ve birden Håkan'ı görüyorum. Orada belki 15 saniye kadar dona kalmış vaziyette oturdum. Sonra arkasından fırladım ama geç kalmıştım, gitmişti. Her yer insan kaynıyordu, yan sokaklar, taksiler, restoranlar. Strøget boyunca yürüyüp ta Rådhusplassen'e kadar gittim. Sonra yeniden geri döndüm ama onu bulamadım.''
Wallander bardağındaki suyu bitirdi. Şu an duydukları her ne kadar inanılmazsa da Linda'nın gözlerinin keskin olduğunu ve birini tanımlamada çok nadiren hata yaptığını biliyordu. ''Bir adım geri gidelim.'' dedi. ''Eğer yanlış anlamadıysam sen onu fark etmeden önce o senin oturduğun bankın önünden çoktan geçmişti, öyle değil mi? Ama bana yüzünü kısacık bir an gördüğünü söyledin. O halde arkasını dönmüş olmalı.''
''Evet, omzunun üstünden geriye baktı.''
''Bunu neden yaptı acaba?'' Linda kaşlarını çattı.
''Ben nereden bileyim?''
''Sadece bir soruydu. Arkasında takip eden birini mi bulacağını sanıyordu? Endişeli miydi? Bunu otomatikman mı yaptı yoksa bir şey mi duydu da arkasına döndü?''
''Sanırım takip edilmediğinden emin olmak istiyordu.''
''Sanıyorsun?''
''Kesin olarak bilemem. Ama evet, sanırım arkasında kimsenin olmadığından emin olmak için kontrol ediyordu.''
''Korkmuş gibi görünüyor muydu, endişeli gibi?''
''Buna cevap veremem.''
Wallander aldığı yanıtı düşündü. Hala aklında bazı sorular vardı. ''Seni gördü mü?''
''Hayır.''
''Bundan nasıl emin olabilirsin?''
''Görseydi banka doğru bakardı ama bakmadı.''
''Hans'a da anlattın mı?''
''Evet, canı sıkıldı ve hayal görmüş olabileceğimi söyledi.''
''Senden rica etsem babasıyla gizlice buluşup buluşmadığını ortaya çıkarır mısın?'' Kızı bir şey söylemeden başını salladı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 357.